ilişkin spekülasyonla değil ama o var olan bilinebilir diyor ama olmayan, yani insanlığın geleceği henüz bilimsel olmayan şey, onun nasıl olacağını bilmek olanaklı değil. Yani oydu. O hak yani insanlık şeyi değil, deneme tahtası değil. Naziler denediler dünyayı değiştirmeyi. Çok sayıda insanın yok olmasına neden oldular. Yani dünya için şey olmadı. O iyi bir yaşantı olmadı. İyi bir ders olmadı. Marksizm denedi dünyayı değiştirmeyi. Hala da onlar şey, iş başında bazıları.
Yani, Fransız devriminde bir şekilde dünyayı değiştirme çabası değil miydi?
Yani. Tabii. Dünyayı değil, o kendilerini değiştirme. Aslında Napolyon dünyayı değiştirmeye çalıştı. Gitti, Avrupa'yı şey yaptı, ele geçirdi. Almanları yendi, İspanya'ya girdi. Her tarafa gitti. Rusya'ya, Moskova'ya kadar yürüdü. 500 bin kişi götürdü Moskova'ya. 30 bin kişi mi döndü, 3 bin kişi mi döndü? Yani bütün ordusunu kırdı orada. Plan ve dünyayı değiştirdi. Yani dünyayı değiştirmek, dünyayı bunlar tutkularıyla davranan insan.
Dünyaya hakim olmak.
Değiştirmek ve hakim olmak aynı şey. Hakim olmadan değiştirmek.
Değiştirsen zaten hakim olursun.
Evet, yani proletari diktatörlüğü ya da askeri bir ordunun gücü falan gerekiyor dünyayı değiştirmek. Dünyayı değiştirmek.
İskender ilk başta değil mi? Başta yani İskender'in...
İskender dünyayı değiştirmeyi istemedi. İskender öyle bir şey yoktu. İdeolojik... Napolyon'da vardı. Napolyon özgürlük istiyordu. Ve bir politik program vardı. İskender için öyle bir şey yoktu. İskender fethetmek istedi. O Fatih'ti. Yani Fatih Sultan Mehmet dünyayı değiştirmeye gibi bir amacı yoktu. Yani o efendi olmak istiyordu. Onların şeyleri, istençleri farklı şey değil, yani ideolojik değil ya da kurtarıcı değil. Yani kurtarmak bu modern döneme özgü bir şey. Çünkü modern dönemde insanlar şeyi gördüler, yani insanların iyi koşullarda, hepsinin genel olarak iyi koşullarda yaşayabileceğini gördüler. Sömürüsüz, sınıfsız, yoksulluksuz, savaşsız ve o yüzden şey, yani onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve o da şey gerektiriyor, şiddet. Çünkü beni kurtaracak olan ideolog benden istencimi teslim etmemi, onun kölesi olmamı istiyor. Ve ben karşı çıkarsam bana şiddet uyguluyor.
Bunu çok genelleyebilir miyiz? Yani yok. Bunun iyi örnekleri vardır şimdi, o zaman aynı düşünceyle bakarsam. Atatürk tamam. için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Tamam, ülkeyi kurtardı, düşmanı denize döktü. Ama devrimleri yapıp hangi istenciyle, kimin istenciyle?
Atatürk,
halkın, yani Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu ona uygun değildi ki ortamda. O zaman o da bir değişiklikler yaptı. O zaman bu söylemle o da yanlıştı. Hı. Yani bunun içinde olumluları da var. Bunların hepsine birden baştan...
Yalnız o zaman şunu ayırmamız gerekecek. Atatürk'ün yaptığı şey ideoloji mi değil mi?
İdeoloji vardı sonrasında.
İdeoloji nedir?
Batı mı? Yaşam şey.
Yani örneğin Jean-Jacques Rousseau'nun genel istenç dediği şey, ki Atatürk'ün yaptığı şey ona benziyor. Atatürk sosyalizmi ya da faşizmi getirmeye çalışmadı Türkiye'ye.
Moderniteye getirmesi.
Genel istenci. Yani Atatürk'ün şeyleri de var, mektupları falan da var, yazıları da var. Atatürk, hatta uygulamaları da var. Halkın kendi kendini yönetecek bir duruma gelmesini. Yani demokrasiyi istedi. Demokrasi istenç mi? Şey mi? İdeoloji mi? Hayır, onlara ideolojinin ne olduğunu saptarsak ideoloji olanı ve olmayanı ayırt edebiliriz.
İdeoloji kötü olmak zorunda mı?
İdeoloji bir program, bir ideden doğan logos ya da bir program.
Bir model değil mi?
Bir model.
Felsefe yakınları ideoloji değil o zaman, değil mi?
Felsefe yani ideoloji değil. Ama felsefeyi de Herbert Marcuse felsefe ideolojidir diyor. Böyle önerme. Felsefe ideolojidir. Yani şimdi felsefe nedir? İdeoloji nedir? Bunları netleştirmeden işte şu ideolog muydu, bu değil miydi diye konuşmak biraz şey oluyor. Kör dövüşü gibi oluyor. Yani bilimle, felsefeyle ideolojinin, örneğin yine böyle Türkiye'de popüler bir yazar din ideolojidir falan diyordu. Yani hoca bu aynı zamanda ve yani şimdi bunlar görüş olarak ileri sürülebilirler dayatılmadan ama öyle fetva verir gibi konuşmamak gerekir. O yüzden de tanıtlamalarını yapmaya çalışmalıyız. Ya da yapmalıyız elimizden geliyorsa. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun genel istenç dediği şey, o önemli, onu çok kullanıyoruz. O şey değil, herkesin istenci değil de ve ona ideoloji denir mi? Yani şimdi devletin biçimi ne olursa olsun ideolojidir falan denirse o zaman tamam hepsi ideoloji ama niye devlete ideoloji dersin? Ve aslında şöyle bir şey var.
İdeolojisiz devlet olabiliyor mu?
Şöyle bir şey var. Bunları bağlantılarını yoklayın. Bu uzun araştırmalara bağlı ya da hemen şifşak olabilecek şey değil. Örneğin şunu görüyoruz. İdeoloji geldiği zaman devlet ortadan kalkıyor. Devlet gidiyor. Naziler Almanya'da ideolojinin somutlaşması olarak devleti ele geçirdiler ve yok ettiler. Aynı şeyi Rusya'da Bolşevikler yaptı. Yani Rusya'da Şubat devriminden sonra iyi kötü bir devlet vardı ve belli bir ölçüde demokratlaşmanın yoluna da girmişti. Kerenski hükümeti ve şeyler. Birçok da parti vardı. Bolşevikler bir darbe yaptılar. Aslında devrim değil. Ekim devrimi denen şey Ekim darbesi. Devrim falan asla değil. Bu da bir mit ve insanlar bunu çıkaracaklar, öğrenecekler. Ve Bolşeviklerden sonra Sovyetler Birliği bir anlamda oldu. Devlet karakterini kaybetti. Yani sönmedi. O Lenin'in sandığı falan ya da umut ettiği, beklediği yerine ortaya çıktı. Bir parti diktatörlüğü. Partinin diktatörlüğüne devlet denebilirse tamam. Ama orada şimdi bunları kayıttan da dinlersiniz. Yani şu andaki biraz hızlı gidiyoruz ama önemli şeyler devlet görünüşünü taşımalarının yani Nazilerin ve Bolşeviklerin rejimlerinin devlet görünüşünü taşımasının nedeni özel tüzeyi serbest bırakmaları. Özellik yani Sovyetler Birliği'nde özel mülkiyet kalmadı bir bakıma ama yine de bir özel tüze denebilecek yani Sovyet hukuku nedir falan diye sorarsak, okur, araştırırsak pek bir şey bulamayacağız. Özel mülkiyetin olmadığı yerde onlar bütün hukuk da ortadan kalkıyor değil mi? Kalkıyor. Yani merak edenler araştırsınlar bizi de aydınlatsınlar. Yani Sovyetler Birliği'nde tüze, özel tüze var mı? Almanya'da vardı. Almanlar, Naziler özel mülkiyeti dokunmadılar ve insanlar şeylerini sürdüler. Yani büyük ölçek ya da küçük ölçek özel mülkiyetlerini sürdürdüler ve devlet görünüşünü orada biraz taşıyordu. Ama onun dışında tiranlıktı. Yani yok. Aynı iki ülkede de, Rusya'da, Sovyetler Birliği'nde de, 3. Reich'ta da egemen parti dışında, yani nasyonal sosyalistlerin ve bolşeviklerin dışında partilere izin verilmiyordu. Bu istenç köleliği. Bu Rousseau'nun genel istenciyle en az bağdaşan şey ya da ondan en uzak olan şey. O yüzden eğer devlet genel istençse ideolojinin devletinin devlet olduğunu söylememiz bile değil, olanaklı değil. Yani büyükelçilikleri var, vergi mutlaka Sovyetler vergi topluyorlardı o proletaryadan. Savunma güçleri var. Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri falan hepsi devlet. O anlamda bir devlet vardı ama eğer devlet yasa ise o çok zayıftı. Yani her iki tarafta da. Çünkü orada var. Partinin merkez kararları, merkezin kararları hatta en sonunda Şep'in kararları bütün istençlerin üzerinde Stalin'in, Mao'nun ve Hitler'in onların
o zaman soruyu şöyle değiştirsek. Yani herhangi bir lider diyelim ülkesini değiştirmek istediğinde veya bir toplumu değiştirmek istediğinde bunun illa kötü bir yöne gitmesi ve insan özgürlüklerini kısıtlaması konusunu yapabilir miyiz? Netleştirebilir miyiz? Yani illa kötü mü olmak zorunda?
Evet.
Yeşiller mesela yani her şeyin kendiliğinden değişmesini beklemek mümkün mü yani?
Yani yok, eğer seni zorlarsa benim özel mülkiyetimi genelleştirmek, kamulaştırmak isterse o zaman beni zorlayacak. Ben yani herhangi bir ego, herhangi bir istenç olarak düşünün onu.
Hayır ama bu tür olumsuz şimdi çok oturmuş olan kavramlar var artık 20. yüzyılda. Yani mülkiyet, kişisel evet. insan hakları falan. Yani bunlar çok oturmuş olan kavramlar. Bunları temel alarak biri bir toplumu değiştirmek istediğinde...
O ideoloji değil. O şeyin içindeyse, yani devlet kavramının içindeyse, yani yasaların içindeyse o zaman ideoloji değil. Yani birçok parti var. İşte Yeşiller de şey, ideolojik değiller çünkü genel sistemcinin içinde kalıyorlar. Yani çevreyi korumak istiyorlar. Bunu şey de yapabilir, başka bir parti de yapabilir. Bir Sosyal Demokrat Parti ya da Hristiyan Demokratlar Almanya'da. Onlar da çevreye önem verebilirler. Yeşillerin daha başka, yani Yeşillerin orada sadece sesleri yüksek ve iyi oluyor o. Uyandırıyor şeyi toplumu. Ama onlar dünyayı değiştirmek istemiyorlar. Yani çünkü dünya değil benim istenci değiştirmek burada şey amaçlanan şey.
Zor kullanmak herhalde sizin
Zor şeyden geliyor. İstenci
zorla bağlantılı herhalde.
İdeoloji istenci tanımadığı için, genel istenci tanımadığı için zor kullanıyor.
Genel istenç?
Genel istenç nedir? Onu Rusya'dan öğreneceğiz. Genel istenç. Devlet istençtir. Bu ilk kez Rusya'da formüle ediliyor. Devletin istenç olduğu düşüncesi daha önce yok. Yani Platon ve Aristoteles'te yok. Ve daha sonraki pek çok felsefecide de yok. Yine örneğin Herbert Marcuse tek boyutlu insan, yani modern toplumu hem Sovyet modelini hem batıdaki kapitalistik modeli inceliyor ve tüm kitabında istenç geçmiyor. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun buluşu çok önemli, devletin istenç olması. Aslında bu kavram o kadar zor değil ama tabii istenç materyalistlere göre metafiziksel olduğu için fiziksel değil istenç. O yüzden onu almıyorlar şeyi, altyapı belirler. Yani istenç belirlemez ama altyapı belirler.
İstenç tam eski dildeki irade oluyor.
Evet. Yani ideolojinin şiddete başvurması, şimdi bunlar mantık. Ne kadar bağlantılı onu görmemiz gerekiyor. Yani eğer bu kavramları şey yapıyorsak düzgün yerine yerleştiriyorsak, bağlantılarını doğru kuruyorsak şu an şeyde değiliz. Mantığın dışında değiliz. Felsefenin dışında değiliz. Yani görüşler ayrı. Her insanların görüşleri olabilir ve yani bir tarafta gerçekler, bir tarafta görüşler var diyemeyiz bir bilinç için. Eğer İnsanlar gerçeği biliyorlarsa onun görüşleri yaparlar ve genel olarak insanlar görüşlerinin doğru olduğunu kabul ederler. Yani benim görüşüm sübjektif, özneldir ve yanlış olabilir denebilir belki ama kimse görüşünün öyle hafife alınmasını istemez. Yani görüş ve gerçeğin bir olması gerekir. O yüzden görüş olmasından, görüşlerden uzaklaşmaya çalışmak. Yani doksa değil felsefenin alanı, bilgi ve eğer diyor, yani Rousseau felsefe tarihinin bir şeyi düşünür. Hegel öyle. Yani o yüzden onlara baktığımız zaman genel istenç kavramı orada var. Hegel onu kullanmıyor genel istenç kavramını ama Rousseau genel olarak doğruluyor ve toplumsal sözleşme kuramına karşı çıkıyor. O diyor doğru değil. Ama devlet konusunda söyledikleri özel olarak doğru ve İdeolojiyi o bakış açısından, Rousseau'nun bakış açısından ideolojiyi anlarsak, ideoloji genel istenç olmadığı için eğer değilse, o zaman ideolojinin dünyayı değiştirme programı genel istenci devirmek zorunda olduğu için, yani devrim yapmak zorunda olduğu için şiddet kullanmak durumunda. Ve bunlar şiddet kullanma, devletin yönetiminde ya da ülkenin yönetiminde zora başvurma eğilimi bu şeyden kalan, despotik geleneksel tinden kalan bir eğilim ve modern toplumda, yurttaş toplumunda kavramsal olarak şiddetin hiçbir yeri yok. Yani devleti genel istençle özdeşleştirdiğimiz zaman bir ya da aynı şey olduğu zaman bu ikisi orada şiddet en gereksiz şey ya da yani anlamsız, saçma bir şey olacak. Çünkü insanlar yasaya uyuyorlar. Ve anayasa genel istenci anlattığı için anayasa içinde görüş ayrılıkları tolere edilebiliyor, izin veriliyor ve onlar oradaki görüş ayrılıkları bütüne tehdit etmiyorlar, bütüne zarar vermiyorlar. Tam tersine bütünü geliştiriyor. Yani yurttaş toplumu yasa toplumu demek. Çünkü yurttaş kavramının gerçek içeriğinin isters ve yasa birliği olduğunu gördük. Yani yurttaş ancak kendi istencini yasaya dönüştürebiliyorsa yurttaş kavramına uygun bir varlık kazanmış oluyor ve modern toplum buna doğru evrimleniyor. Yani şu an herkes Amerika'da ya da Avrupa'da herkesin şeyini söyleyemeyiz. Yurttaş kavramına uygun kimlikler kazandığını söyleyemeyiz bütün nüfusun. Ama genel olarak oralarda insanlar partiler yoluyla istençlerini yasalara çeviriyorlar. Bunun daha şey yolu yok. Yani daha kestirme ya da daha böyle tek tek herkesin fikrini alma gibi bir herkesin istenci değil şey genel istenç. O zaman yurttaş toplumu eğer böyleyse yani yurttaş istencini yasa yapan bir bireylerin toplumuysa orada dünyayı değiştirmek o istençlere bağlı bir şey. Yani onlar politik güç oldukları için, yurttaş toplumu aynı zamanda politik güç olduğu için onun istencinin üzerinde de daha başka bir güç olmadığı için dünyayı istediği gibi değiştirebilir. Yani gördük işte bankaları millileştirdiler, satın aldılar, kapattılar, desteklediler. Yani o yurttaşları temsil eden, yurttaş istencini temsil eden hükümetler, bakanlar her neyse şey yaptılar. Sınırsızca davrandılar. Yani şey o bile ortaya çıktı. Mülkiyetin, çok büyük mülkiyetin bile yasaların üstünde olmadığı, olamayacağı ve genel istencin onları denetleyebildiği ortaya çıktı. Bu zaten kuzey ülkelerinde, sosyal demokrat ülkelerde şey, oradaki istenç çok fazla karışıyor özel mülkiyete. Senin karına, kazancına vergilendiriyor %90 oranına kadar. Bu yurttaş toplumunun yapabildiği bir şey. Amerika'da öyle değil. Amerikalılar daha şeyler. Kolektif olarak onlar daha az devlet karışması ya da daha çok, daha az vergi istiyorlar ve oranın karakteri öyle. O da değişebilir. Ama yurttaş toplumu dünyayı değiştirmek istediği zaman onu şiddete başvurmadan yapıyor. Yani bugün bütün şeyler, Batı demokrasileri kendi işlerinde, yani bunun aşamalı olması gerekiyor. Bir anda insanların bilinçleri hazır olmadan onlara etkileyecek kararları alamazlar ya da almazlar. Önemli olan o şeyde bir toplumda o toplumun istencinin üzerinde bir sınıf gücünün, diktatörlük gücünün, bir azınlık gücünün vesaire olmaması. Nazi Partisi ya da Bolşevik Parti ikisi de azınlık ve o yüzden şiddetle. Bugün Çin'de de öyle. Burada bir şeye daha dikkat edin. Çin'de Komünist Partisi 1 milyarlık, 1,5 milyarlık kitleyi yönetiyor. Çünkü kitle ona izin veriyor. O kitlenin demokrasi yürütecek şeyi yok. İstenci yok. Yani öyle bir şey ki Çinlilere bugün o şeyi kaldırdığınız zaman oradaki despotik basıncı o dağınıklığı, o şeyi iç parçalanmışlığı ya da iç yetersizliği bir arada tutan, onları korkutarak düzenli yasal davranmaya zorlayan o gücü orada kaldırırsak Irak'ta olduğu gibi
şiddet olur.
Bütün şeyler, o bölüngüler çatışma içine giriyorlar.
Çatışmaya yani, giriyorlar.
Aleviler, Kürtler, Sünniler, Türkmenler vesaire vesaire. Onlar diktatör altındayken şeyler uslu duruyorlar o ayrımlar. Ama o ayrımlar çok kültürlülüğün şeyi bu, tehlikesi bu. Tehlike. O kültürel ayrımlar bir noktada şey, şiddete şey olabiliyor, başvurabiliyorlar. Yani birbirlerini tanımadıkları için. Şimdi bu şey, ideoloji yüzünden bunları konuştuk. O yüzden isterseniz daha sonra konuşmak üzere bırakıp mantık bilimine dönelim mi? Yani ideolojinin ancak genel istenci reddetmesi koşulunda ki o ideolojinin özü olabilir. O zaman şiddete başvurması ve zorla dünyayı değiştirmeyi istemesi şey kaçınılmaz. Yani halk hazır değilse, genel istenci hazır değilse onu daha ileri adımlara ancak zorla götürmeye çalışabilirsin. Ama gitmez, yine de gitmez. Çünkü işte Ruslar şey yaptılar.
İdeolojide genel istencin bir komponenti, alt bölüm olarak bekliyorsanız, yani genel istencinizi nasıl şey yapacaksınız? Partiler aracılığında, her partide bir türlü sıra. Hepsi biraz biraz temsil edilecek ve genel istenç olacak.
Tamam. Yani ama onlar ideolojilerini yapmıyor o zaman.
Yani partiler niye var? Bir fikir grubu mu?
Ama şey parti değil. Naziler parti değil. Nazizm, Nasyonal Sosyalist Parti aslında bir parti değil. Ya da Bolşevik Partisi denen parti bir parti değil. Çünkü parti başka partilerin yanında olacak olan bir şey. Eğer bir devlet
tek
denen
parti,
şey,
tek parti.
Ona parti denmez. Diktatörlük denir. Parti diktatör olamaz. Kavramı gereği. Yani parti kavramı çoğulculuğu kapsar.
Diktatörlük ideoloji mi
olur? İdeoloji zorunlu olarak diktatörlük. Yani zaten edimsel olarak gördük onu. Naziler, Bolşevikler ya da başka şeyler. Küba'da olsun ya da nerede olursa olsun. Çin'de. Bunlar diktatörlük ve diktatörlükle diktatörlüklerini ilan ediyorlar. Naziler ondan şey yaptılar. Onu önemli ölçüde gizlediler. Kendilerini daha legal bir düzenin partisi gibi gösterdiler. Seçimler aslında Hitler Naziler devleti ele getirinceye kadar şiddete başvurmadılar. Yani onlar şiddet yoluyla değil, genel seçimler yoluyla devleti ele getirdiler.
Yani İran'da şey değil.
Ne istersin?
Tamam yani.
İdeolojik olduğu için.
Abi bu çay işini şeyde yapalım, aralarda. Ha? Yani çünkü şey, hem bunu bölüyoruz hem de hareket.
Tamam.
İsterseniz yapalım, yani özgürüz.
İdeoloji bir adam.
O bir adam değil
mi?
Evet.
İdealist.
Onlar da
devlet.
İdealist.
Şimdi
yani yurttaş toplumda devlet idealist olamıyor mu?
Yurttaş toplumunda yani yurttaş toplumunda devlet ussal oluyor diyebiliriz ama idealist olmuyor.
Ha.
Ama ideolojilerde devlet ya da devlet değil. İdeolojinin şeyi diktatörlük, idealist bir diktatörlük olmak zorunda. Irk idealizmi var, ortaklaşıcılık ya da sınıfsızlık idealizmi var. Bunlar bir tür idealizmler.
Evet, idealist olmak da o zaman kendi içimde belirtiyorlar.
Yani ideal derken burada bir şey, amaç. Yani şey değil, platonik idealden söz etmiyor. İdeolojinin ideası şey değil. Platonik ideal değil.
Anladım.
Hı?
İdeal
de
idealist.
Erken bir. Hegel idealizmin ne olduğunu söylüyor. Yani felsefe tarihinde sonunun diyor ideal olduğunu doğrulayan bakış açısı idealizmdir diyor. Ve onu konuşacağız. Niye sonunun idealdir? Ama burada ideolojinin idealizmi şey değil. Herhangi bir tasarımın, herhangi bir ilkenin şeyi, başat olması. Yani ırk idealizmi olduğu zaman her şey o ilkenin altına uymak, girmek zorunda, ona uymak zorunda. Ona uymayanlar elimine ediliyorlar. Yani ırk idealizmi, ırk üstünlüğünü gerçekleştirmenin, ırk arılığını gerçekleştirmenin önüne geçen her faktör Naziler için engel. Ortadan kaldırılacak, yok edilecek.
Ne yani, tür öyle büyük idealizmler var, öyle Hitler var, onun içinde başka olur mu? Çok denildim.
Anarşizm. Sosyalizm. Yani sosyalizm toplumu idealize edilmesi. Birey değil ama toplum. Toplumculuk denen şey. Komünizm ortaklaşıcılığın komünizm ve sosyalizm aynı değil. Komünal ortaklaşa diye düşünürsek orada ortaklık önemli. Yani hepimiz hadi gelin ortak olalım diyor komünizm. Herkes mülkiyeti bir şey yapsın. Koysun. Koymazsan o zaman seni zorlayacağız. Gerekirse öldüreceğiz. Yani komünizmin şeyi bu. Toplumculuk, toplumu vurgulamak. Onun toplumculuk genellikle şeyin içinde, var olan durumun içerisinde kendine bir eğilim olarak yer buluyor. Yani toplumdan yana eğilimde, eğilim taşımak. Onlar,
sosyalizm derken burada şey, sosyal hakların...
Tamam, nasyonal sosyalistler komünist değiller. Yani onlar sosyalistlerdi ve belli ölçüde şey, toplumun çıkarlarını, bireyin çıkarlarının önüne alma politikası belli ölçülerde onu açıkça güttüler. Yani işçilere tatil hakkı verdiler, ilk kez dünyada onlar yapıyor bunu. İşte işçilere otomobil, Volkswagen falan, onlar şeyler, Nazilerin programında olan sorular.
Yani kitleyle mi başladı mesela bir şey? Hani işçi kitlesini öncelikle işte şey yaptı.
Halk, toplum hangisinde? Toplumculukta toplum kategorisi önemli. Onlar folk diyor.
Ama mesela. Yani bütün toplum Volkswagen'dan oluşmuyorsun işte yani. İşçiden, bütün Alman toplumu işçilerden oluşmuyor.
Elbette.
Yani işçilere öyle sosyal haklar verdiler. Memurların sosyal hakları daha farklı.
Evet. Yani onlar da halka giriyor. Aslında halk hepsini kucaklıyor. Yani halk şey,
İşçi
bunlar geniş terimler.
İşçi emeği temsil ettiği için aslında bir yerde de yani. Değil mi? İşçi emeği temsil ettiği için yani emeğiyle bir anlamda çalışana öncelik vermek. Hmm. Değil mi onun altyapısı yani çıkış noktası sonuçta?
Sosyalizm mi?
Evet.
Tabii yani toplum bu yurttaş toplumu ve toplumun büyük çoğunluğu çalışan emekçi insanlar mavi yakalı ya da beyaz yakalı fark etmez devlet sektöründe ya da özel sektörde ve o insanların haklarını ön plana getirmek sosyalizm olarak kabul ediyor. Amerikalılar da öyle görüyorlar. Yani biraz işçi haklarından falan söz ettiğim zaman sen sosyalist misin? Bir damgalama gibi de görünebiliyor.
Burada kötü bir şey, kötü bir yan ne oluyor sosyalizm?
Yani bu bir demokratik düzeyinde de uygulanabilir. Evet. İlla bir diktatörlükle, proletarya diktatörlüğüyle olması gerekmez. Yani uygulamalar kötü olduğu için bugüne kadar bu hale geldi. Yoksa sosyalist bir hükümette demokratik zeminde
zaten
de uygulayabilir. Ama olmuyor yani.
Zaten
sosyalist
şey var zaten. Zaten var sosyalist internasyonel. Yani o şu an işte Cumhuriyet Halk Partisi
o da gidiyor.
Onlar zaten var olan yurttaş toplumunun içinde kalıyorlar. Yani şimdi insanlar genellikle yurttaş toplumuna kapitalist toplum diyorlar ya da kapitalizm diyorlar ve o zaman böyle kavramları, bağıntılamaları ve durumu anlamaları zorlaşıyor. Yani buna kapitalizm dersek her şeyin yorumu değişecek, çözümlemesi değişecek, çünkü bağıntısı değişecek. Ama gerçek kavram, doğru kavram ya da Hegel'in felsefesinde gördüğümüz kavram ya da Rousseau'dan aldığımız kavram sivil toplum, yurttaş toplumu kavramı. Yurttaş toplumunun içinde kalabilir sosyalist bir ideoloji. Ama komünizm ya da ırkçılık, nazizm, anarşizm falan bunlar şeyler. Yurttaş toplumunu tanımayan, genel işlemci tanımayan duygusal fraksiyonlar. Yani bunlar şey değil, düşünsel fraksiyonlar değil, ussal, rasyonel şeyler değil. Bunlar yurttaş toplumunu şey olarak görüyorlar, bir cehennem olarak görüyorlar ve onu düzeltip ortadan kaldırıp yerine daha iyisini getirmek istiyorlar. O kendi bakış açılarından öyle olmak zorunda. Anarşizm, Noam Chomsky anarşizm. Yani o işte var olan durumu şey olarak görüyor, Amerika'nın gününde bir dünya imparatorluğu olarak görüyor. Tekellerin.
Efendim?
Ve tekerlerin, işte bilgisi, falan filan onların egemen olduğu. Tek tarafta halkın ya da toplumun, yurttaş toplumunun sadece manipüle edilen, sadece aldatılan, bilinçsiz, özgür olmayan bir köleler sınıfı oldu.
Çok doğru.
Çok doğru. Yani. Chomsky'ye
nasıl hayır diyebiliriz yani? Çok destekliyorum.
Ama şu yüzden hayır demek zorundayız. Kölelerin hiçbir hakları yoktu. Köleler satılabiliyorlardı. Onu mal gibi satılabiliyordu.
Tamam, burada yani o anlamda söylemiyor.
Ama
canım,
metafor.
Metafor. Aynen
öyle. Yani modern evet. Metafor. Kavram evet. Olarak bu toplumun işçileri ve şeyleri, memurları şey değil, köle değil. Çünkü yani onların istençleri kendi şeyleri, politik organizasyonları sayesinde
hiçbir şey değiştiremiyorlar. Yasa. Kendi ülkemize örnek alırsak, yani bu seçim yasasıyla kapitalist düzenle demokratik bir düzen evet. Gibi dursak da demokratik falan değil.
O işte
yani
insanların demokrasinin olmaması, egemen sınıfların komplosu falan değil. O bilince ulaşmaması, halkın o bilince ulaşmamasından geliyor.
Halk, tabii ama despotik, işte çoğunluk
yani
halkın, şey
halkın kendisi,
değil.
Halkın kendisi despotik bir kültür biçimi düzeyinde kaldığı zaman, burası önemli, bunu kaçırmayın. Yani Çin'de ya da Rusya'da Bolşevikler falan ya da komünistler bunlar halkın önderi, şefi oldukları zaman altlarında zaten boyun eğmekten başka bir şey bilmeyen bir halk vardı. Yani Türkiye'de bugün demokrasi iyi işlemiyorsa bu komplo sonucu değil. Bu halkın kendisinin henüz o istenç düzeyine, özgürlük düzeyine gelmemiş olması. Yani herkes rüşvet alıyorsa, çoğunluk rüşvet alıyor. Herkes başkasının hakkının içerimi hazırsa orada henüz yurttaş toplumu yeterince olgunlaşmış denmez. Yani bu kapitalizm değil. Bu sadece şey, despotizm.
Çünkü daha da güçlü geliyor değil mi? Mesela denetimi de kaldırınca. Yani genel istenç dediğimiz evet. Yasa, yani yasalara uyulması, yasa evet, toplumu evet. Olması. Bu yürütme ve yasama organlarını denetleyen bu yasalar olmalı. Bu yasaları hukukları evet. Kaldırınca despotizm geliyor o zaman değil mi? Yani sonuçta Türkiye'de yaşanmaya başlanan olay da bu.
Benim hissedim şu daha çok. Yani eğer toplum henüz kendi özgürlüğünün bilincinde değilse örneğin Türk toplumu şey gibi değil henüz. İsveç toplumu gibi değil. Ama tabii ki İran gibi de değiliz. Yani İran toplumu bir şey, köle toplumu. Türk toplumu eğer zaman içinde şeyini, özgürlük bilincini geliştirdikçe, moral olarak büyüdükçe, yani kendisi doğruyu ve eğriyi ayırt etme yeteneğini geliştirdikçe, o zaman onun demokrasi işletmesi de gelişecek.
Yani o nokta çok...
Partiler, örneğin partinin kendileri demokratik değil. Yani
ama eğitim maddi refah da olacak yani.
En önemlisi bence
maddi refah şeyden gelmiyor, dış yardımdan gelmiyor. Yani
onun, bir anda maddi refah bir zaman vardı ama...
Bunlar zaman işi ve önemli olan bu sürecin, yani gelişme, duyunç gelişmesi, moral gelişmesi sürecinin durdurulmaması. İran'da durdurdular, Çin'de durdurdular, Çarlık Rusyası'ndan işte sonra Bolşevik Rusya'da durdurdular. Yani açık olduğu zaman Türkiye'nin şeyi var. Türkiye onun için Batı'ya ait. Çünkü Türkiye'de moral gelişme, etik gelişme, ona bağlı olarak etik gelişme devam ediyor. Yani bu şey durdu. Cumhuriyet'in şeyi buydu, özü buydu. Laiklik bunun da şeyi, güvencesi, birinci güvencesi. Çünkü laikliğin esas kavramı duyunçla ilgili. Duyunç özgürlüğü demek. Yani inanç özgürlüğü, duyunç özgürlüğü varsa bir kültürde orada insan gerçek anlamda gelişebilir. Ve zaman bu Avrupa'da şimdi Avrupa'nın 50 yıl önce nerede olduğunu düşünürsek, 50 yıl önce nasıl Nazilere falan yenik düştüklerini düşünürsek, oradaki demokrasi bilincinin de henüz çok fazla gelişmiş olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yani önemli olan şey öyle görünüyor. Gelişmenin olanaklı olması. Yani durdurulmaması ve yani bir insanın tini durdurmadığın zaman o gelişecek. Her alan. Sanatta da, politikada da, bilimde de yani isterseniz
toleransın yüksek olması lazım.
Ustav, özgürlük evet başıboşluk değil. Yani
tolerans bir şey olacak.
O da toplumun olgunluğuna bağlı. Yani bir Türk toplumu olduğunu biliyor, gösteriyor.
Ben yanına getireyim.
Süper.